muhasebe. Muhasebeye giriş. Muhasebe ile tanışma. Bir bankanın müşterileri 1. Gerçek kişiler, bireysel müşteriler. 2. Tüzel kişiler, şirketler olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Her sektörde olduğu gibi bankacılıkta da müşteriyle iletişim büyük önem taşır. Bireysel müşterilerle iletişimi konuşarak sağlarken tüzel müşterilerimiz için de bir iletişim diline ihtiyaç vardır. Hukuki olarak ortaklarından bağımsız bir kişiliğe sahip olan firmalar, yetkili kıldıkları gerçek kişilerce temsil edilirken kendilerini bize rakamlarla anlatırlar. Finansal raporlar tüzel müşterilerimizin iletişim aracıdır. Bireysel müşterilerimiz mali durumlarını bize nasıl çeşitli belgelerle anlatıyorlarsa, temel kuruluş amaçları faaliyetleri sonucu kar elde etmek olan firmalar da yıl boyunca gerçekleştirdikleri işlemlerin sonuçlarını bize belgelerle anlatıp iletişime girerler. Muhasebe biz bankacılar ya da diğer kullanıcılar açısından bu iletişimin temel aracıdır. Bunun yanı sıra daha sonra değineceğimiz işletme faaliyetleri ve finansmanı hakkında yapılacak kontrol ve yorumlarla alınacak kararlar için gereken bilgiyi sağlar. Muhasebe, ekonomik faaliyetlerde bulunan kuruluşlara ait varlık ve kaynaklarda değişime neden olan ve mali niteliğe sahip olan işlemleri parayla ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden, sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bilim dalıdır. Bilgi sağlayan bir sistemdir. Bir işlemin muhasebe kayıtlarına girebilmesi için yasal olarak kabul edilmiş olan belgesinin olması şarttır. Temel gelişmeler. Modern ticaret dünyasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan muhasebenin geçmişi binlerce yıl geriye dayanmaktadır. İlk ticari kayıtların bulunduğu Babil döneminden bugüne ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen muhasebe sistemi güncel gelişmelerin etkisiyle büyümeye devam etmektedir. İlk kayıtlar. Bilinen ilk muhasebe kayıtları Hammurabi kanunlarında yer almaktadır. Çift taraflı kayıt sistemi. 15. yüzyıl ortalarında Summa de Arithmetica Luca Pacioli isimli kitapta çift taraflı kayıt yönteminin prensipleri ortaya konmuştur. Maliyet muhasebesi. Sanayi devrimi ile birlikte üretim maliyetlerinin takip edileceği bir kayıt düzenine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de muhasebe. Osmanlı döneminde muhasebe kayıtları bir sisteme bağlanmış, 1972 yılında kamu, 1994 yılında da özel sektörün yayınlanmış tebliğe uygun kayıt yapması zorunlu hale gelmiştir. Bir firma nasıl faal hale gelir? 1. Muhasebe sisteminin temel kullanıcısı olan işletmelerin nasıl kurulduğunu kavramak, ileriki konularda çalışacağımız kavramların daha rahat anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Faaliyetlerin finansmanı için her işletmenin ilk olarak bir kaynağa ihtiyacı vardır. Firma ortakları kuruluş aşamasında kararlaştırılmış hisseleri oranında firmaya kaynak aktarırlar. Bu firmanın kuruluş sermayesidir, ilk öz kaynak kalemidir. Firma, ileriki dönemlerde faaliyetlerinin finansmanında öz kaynaklarının yetmediği durumda ya da finansman kararı gereği belirlenen koşul ve vadede geri ödenmek, iade edilmek şartıyla sağlanan yabancı kaynakları devreye alabilir. Finansal kuruluşlar, ticari muhataplar gibi. Kaynak firmanın gerçek tüzel üçüncü şahıslara borcu olarak değerlendirilir. Kaynak, öz kaynak, yabancı kaynak. Kaynaklar, işletme sahiplerinin ve üçüncü şahısların işletme varlıkları üzerindeki haklarının değer olarak ifadesidir. Öz kaynak, işletme sahipleri tarafından sağlanan faaliyetler başladıktan sonra da oluşacak kar zarar, sermaye artışlarıyla tutarı değişen kaynaktır. Yabancı kaynak, üçüncü şahıslar tarafından belirli bir vade ve koşulla işletmeye sağlanan kaynaktır. İşletmeler, temel amacı kar elde etmek olan, bu amaç doğrultusunda mal veya hizmet üretip satan kuruluşlardır. Bu kapsamda tedarikçilerinden bilgi, para, iş gücü, mal ve ham madde alıp kendi süreçlerinden geçirir, mal ve hizmete dönüştürürler. 2. İşletme, ortaklarının aktardıkları ve yabancı kaynaklardan sağlanan fonlamayla faaliyetlerinde kullanacağı varlıkların finansmanını sağlamaya başlar. Edinimleri belgeye dayandırılan tüm varlıkların belgelendirilen bir kaynağının bulunması, bu dengenin her zaman korunması temel muhasebe dengesini oluşturur. Varlık, nakde dönen, faaliyetlerde kullanılan. Varlıklar, işletmenin sahip olduğu iktisadi değerlerdir. Para, mal, sabit kıymet dışında işletmenin üçüncü şahıslardan ileri dönemlerde tahsil edeceği alacakları da bu kapsamda incelenir. Nakde dönen, bir faaliyet dönemi içinde işletmeye nakit girişi sağlaması beklenen varlıklardır. Faaliyetlerde kullanılan, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan ve bir faaliyet döneminden uzun sürede nakit girişi sağlaması beklenen varlıklardır. 3. Kaynağı bulan, bununla yatırım kararı alarak varlıklarını temin eden işletme yetkilileri ve diğer muhataplar, bir noktada bu işlemlerden ne kadar kâr elde edildiğine, kasada ne kadar nakit kaldığına, nerelerden fon sağlandığına bakma ihtiyacı hissederler. Elde edilen bir kâr söz konusuysa, devlet kurumlar vergisini, ortaklar kârdan paylarını talep ederler. Faaliyetlerden elde edilen nakitle kaynakların geri ödemeleri yapılır. Bu işlemlerden sonra kalan kısım varsa, firma öz kaynak yapısını güçlendirmek amacıyla bünyede tutularak öz kaynaklara ilave edilir. İşletmenin varlık ve kaynaklarının çeşit ve miktar bakımından dağılımı, finansal yapısını ortaya koyar. Bu bilgilerin kayıtlarının yapıldığı, sonrasında rapor haline getirildiği muhasebe sürecinin güvenilirliği, ileriki bölümlerin konusu olan finansal analiz içinde büyük önem taşımaktadır. İşletmeler, kuruluş amaçları olan kârı elde etmek için finansman sağlar, yatırım yapar ve üretim-pazarlama faaliyetlerine başlarlar. Kâr-zarar, nakit. Kâr-zarar, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirlerle, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderler arasındaki pozitif fark kâr, negatif farksa zarardır. Bu ölçüt, işletmenin uzun vadede sürekliliğinin göstergesidir. Nakit, borç ödeme kaynağıdır. Kullanılması hemen mümkün olan paradır. Firmanın kârda olması, nakde sahip olduğu anlamına gelmez. Ödeme gücünü değerlendirmede önemli bir araçtır. Bir firma kuralım. Temel muhasebe bilgilerini şu an kuracağımız bir işletme üzerinden devam ettirmeye ne dersiniz? Hissedarların sermaye paylarını firma adına tescil ettirdikleri andan itibaren ayrı bir kişiliğe kavuşacak olan işletmemiz yetkilendirdiği kişiler tarafından temsil edilecektir. ABC Makine Ticaret Limited şirketi olarak her türlü makine alım satımı faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş işletmemiz, ihtiyaç duyduğumuz anlarda örneklerimizin bir parçası olarak ticari faaliyetine başlasın. 1. Kuruluş sermayesi, işletmenin hissedarlarına borcudur, öz kaynaktır. Bankadaki mevduatsa işletmenin varlığıdır. Sermaye, 200 bin Türk lirası, öz kaynak. Mevduat, 200 bin Türk lirası varlık. Varlıklar eşittir kaynaklar. 2. Henüz kendisine ait bir binası bulunmayan ABC Makine Ticaret Limited şirketi, tedarikçisine ilk makine alımı karşılığı 75 bin Türk lirasını bankadaki hesabından havale yoluyla göndermiştir. Sermaye 200 bin Türk lirası, mevduat 125 bin Türk lirası, ticari mal 75 bin Türk lirası. Varlıklar eşittir mevduat 125 bin artı ticari mal 75 bin eşittir 200 bin Türk lirası. Kaynaklar eşittir sermaye 200 bin Türk lirası eşittir 200 bin Türk lirası. Varlıklar eşittir kaynaklar. M. İkimizin de 100 bin Türk lirası hissesi olan ABC Makine Ticaret Limited şirketini resmen kurmuş bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun. K. Heyecanlı ve yoğun günler bizi bekliyor. İş planımız hazır. Firmamızın sermaye tescili için açtığımız banka hesabında bugün 200 bin Türk liralık bir mevduatı var. 3. İşletmemiz ikinci makinesini de hissedarları yakından tanıdığı için firmamıza güven duyan başka bir tedarikçiden vadeli olarak almayı başarmıştır. Tedarikçiye borç, işletmemizin hissedarları hariç üçüncü kişiye karşı ilk borcudur, yabancı kaynaktır. Sermaye 200 bin Türk lirası, tedarikçiye borç 80 bin Türk lirası, mevduat 125 bin Türk lirası, stok 155 bin Türk lirası. Varlıklar eşittir mevduat 125 bin artı ticari mallar 155 bin eşittir 280 bin Türk lirası. Kaynaklar eşittir sermaye 200 bin artı tedarikçiye borç 80 bin eşittir 280 bin Türk lirası. Varlıklar eşittir kaynaklar. Yapılan işlemler sonucunda işletmenin varlık ve kaynak tutarları kuruluş gününe göre artmış ancak aralarındaki denge bozulmamıştır. 280 bin Türk lirası varlık ve kaynağa sahip işletmemizin mali nitelikteki işlemlerini ne şekilde yapacağı, hangi ilkelere uyması gerektiğini göz atmaya başlayabiliriz. Bir firmanın ticari faaliyet döngüsü. Ticari faaliyet döngüsü içinde firmanın iki muhatabı vardır: tedarikçileri ve müşterileri. Bu üçlü kendi aralarında mal para döngüsü oluştururlar. Bu üçlü arasındaki tüm mali nitelikteki faaliyetler belgeye dayandırıldığı ölçüde muhataplarına sunulmak üzere muhasebe kayıtlarında izlenir. İşletmelerin en geniş açıdan bakıldığında üretim, pazarlama, finansman, insan kaynağı olmak üzere 4 temel işlevi vardır. Üretim hizmet işletmelerinde 4 işlevin tamamı yer alırken, ticaret işletmesi de denen pazarlamacı işletmelerde üretim harici işlevler yerine getirilir. 1. İşletme faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri tedarikçisinden temin eder. Anlaşılan koşullarda tedarikçiye ödeme yapılır. 2. İşletme, ürününü satılacak hale getirebilmek için çeşitli giderlere katlanır, fatura ödemeleri, çalışan maaşları ve üretim maliyetleri gibi. 3. Satışa hazır mamul, maliyetlerin üzerine konan kar oranı dahil edilmiş fiyatla müşteriye satılır. Anlaşılan koşullarda müşteriden tahsilat yapılır. İşletmeler için faaliyet döngüsü, ham madde stoklarının işletmeye ulaşması, mamul haline gelmesi, satışı ve alacakların tahsilini kapsayan süredir. İşletme faaliyet ve finansman performansının, yönetim başarısının ölçüldüğü, işletme içi ve dışı şahısların karar aldıkları dönemdir. Faaliyet konusuna bağlı olarak istisnai durumlar harici bir takvim yılı olarak kabul edilir. Muhasebe türleri. İşletme türleri değiştikçe ihtiyaç duyulan muhasebe işlemlerinin de içeriği değişmektedir. Herhangi bir üretimi olmayan pazarlama şirketinin ihtiyaç duyacağı muhasebe kaydı, ilk maddeden mamul olma aşamasına kadar çok sayıda sürece sahip üreticinin ihtiyacı ile aynı değildir. Genel muhasebe, finansal muhasebe. İşlevi, işletmenin varlık ve kaynak yapısını belirleyip değişimlerini izler, faaliyet sonuçlarının etkilerini kayıt altına alır. Faaliyet alanına göre kullanıcı, tüm işletmeler. Maliyet muhasebesi, işletme muhasebesi. İşlevi, üretim ve hizmet işletmelerinin ürettikleri ürün hizmet maliyetlerini hesaplanması ve maliyet satış kararlarının alınmasında kullanılır. Birim maliyeti hesaplar, iç kullanıcıya yöneliktir. Faaliyet alanına göre kullanıcı, üretim ve hizmet işletmeleri. Yönetim muhasebesi. İşlevi, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi verilerini diğer verilerle birleştirir. Yönetimin karar vermesine yardımcı olur. Faaliyet alanına göre kullanıcı, tüm işletmeler. Sektörlerin birbirlerinden farklı yapılarda olmaları nedeniyle uzmanlık muhasebeleri oluşmuştur. Banka, aracı kurum, tarım muhasebesi, otel, sigorta, finansal kiralama, faktöring muhasebesi gibi. İşletme içinde alınan kararların ve buna bağlı faaliyetlerin her aşamasındaki üretim, pazarlama, finansman, insan kaynağı yönetimi gibi değişiminin firmanın varlık ve kaynak yapısına etkisi olacaktır. Muhasebe verilerini kimler kullanır? İşletmenin muhatap olduğu taraflarla iletişim dilinin rakamlar, bu rakamları anlaşılır hale getiren sistemin de muhasebe olduğunu belirtmiştik. Kimdir bu muhataplar ve neden bilgi sahibi olmak isterler? Muhatap, işletmenin kendi içinde olduğu kadar işletme dışında olup işletme hakkında bilgi sahibi olması gereken ya da olmak isteyen kişiler olarak tanımlanabilir. Devlet, işletmede oluşan karın ilk muhatabı olarak vergi, faaliyetlerin yasalara uygun olup olmadığını takip etmek, geneli ilgilendiren ekonomi politikaları için bilgi sağlamak. Firma ortakları, kuruluştan itibaren ve faaliyet devam ettiği sürece gerektikçe işletmelerin kaynak olarak başvurdukları ortaklar açısından işletmeye koydukları, aslında borç verdikleri sermayelerinin ne şekilde kullanıldığını izlemek, gelecekle ilgili kararlar almak. Firma yöneticileri. İster hissedar, ister profesyonel olarak çalışan yöneticiler açısından geçmiş performansı değerlendirerek gelecek için yapılacak planları belirlemek, kaynak verenlere karşı firma performansını anlatabilmek. borç verenler. İşletmeye verdikleri borcun geri ödenme performansını yeni borç verme vade ve şartlarını ölçmek. Çalışanlar, sendikalar. Maaşların ödenme gücü ve ilave talepler için bilgi sahibi olmak. Potansiyel yatırımcılar. İleriki dönemlerde işletmeye kaynak sağlama düşüncesiyle mali gücü değerlendirmek. Muhasebede temel kavramlar. Bir bilim dalı olarak kabul edilen muhasebede standardın korunması, ortaya konan verilerin farklı kullanıcılar tarafından aynı bilgilere dayanarak yorumlanabilmesi için belirlenmiş ve kabul görmüş kavramları inceleyelim. Belirli bir işlem için birden fazla seçenek bulunması halinde ilkelerden uygun olana göre davranılması esastır. Toplamda 12 adet temel kavramın konu ilerledikçe yapılan işlemlerdeki etkisini de izleme fırsatımız olacak. Süreklilik, dönemsellik ve tutarlılık temel muhasebe varsayımlarıdır. İşletmenin sürekliliği. İşletme faaliyetlerinin sonsuza dek devam edeceği, ortakların ömrüyle sınırlı olmadığı varsayımıdır. Uzun vadeli planlamalar bu kavrama dayanarak yapılır. İhtiyatlılık. Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin belli bir yargılama yeteneğiyle göz önüne alınması gerekliliğidir. Sosyal sorumluluk. Muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Kişilik. İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerinden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğinin öngörülmesidir. Dönemsellik. Bu kavram, işletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her döneme ait faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasına aittir. Genelde bu dönem bir yıldır. Tahakkuk esasıyla işlevsel hale gelir. Tam açıklama. Mali tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Tarafsızlık ve objektif belgelendirme. Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğidir. Parayla ölçülme. İşletmedeki çeşitli fiziki ölçülerle ifade edilebilen olayların kaydedilebilmeleri ve izlenebilmeleri için gerekli ortak ölçünün para olmasının ifade edilmesidir. Tutarlılık. Seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanmasıdır. Önemlilik. Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasıdır. Özün önceliği. İşlemlerin muhasebe kayıtlarına yansımasında biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğin göz önünde bulundurulmasıdır. Maliyet esası. Para ve alacaklar dışındaki bütün aktiflerin gider kalemlerinin elde edilme maliyetleriyle muhasebeleştirilmesi gerekir. Faaliyetlerin belgelendirilmesi. İşletme faaliyetlerinin muhasebenin konusu olabilmesi için belgelendirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Vergi Usul Kanunu'nun geçerli saydığı belgelerden başlıcalarını kısaca inceleyecek olursak, fatura, alınan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belge. Serbest meslek makbuzu. Serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği belge. Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan belge. Perakende satış fişi. Perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazar kasanın arızalanması gibi durumlarda yazar kasa fişi yerine düzenlediği belge. Müstahsil makbuzu. Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenlediği belge. Ayrıca ücret bordrosu, taşıma irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri, kıymetli maden alım satım belgesi. Muhasebe dönemi. Temel muhasebe kavramlarından işletmenin sürekliliği maddesinde işletme ömrünün sınırsız kabul edildiğini görmüştük. Sonsuz ömre sahip bir kuruluşun mali performansı nasıl ölçülür, devlet vergiyi, ortaklar kar payını ne zaman talep eder, kayıtlar ne şekilde yapılır ve bunlara benzer soruların yanıtlarını arayalım mı? Faaliyetlerin sürekliliği gerçeğini bir kenarda tutarak, geçmiş faaliyetlerin değerlendirilmesi, geleceğe dair kararlar alınabilmesi için durup kesitler alma ihtiyacı bulunmaktadır. Şahıslar olarak biz nasıl kendi gelir ve giderlerimizi çeşitli zamanlarda değerlendirme gereği hissediyorsak, şahsi durumumuzun günlük dile yerleşmiş haliyle muhasebesini yapıyorsak, işletmelerin de süreklilik içinde durup nerede olduklarına bakmaya ihtiyaçları vardır. Sorularımızın yanıtını dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esasında buluyoruz. Dönem, işletmelerin kontrol, ölçme, değerlendirme ve karar alma süreçleri için belirlenen eşit uzunluktaki sürelerdir. Muhasebe dönemi, muhasebe sürecinin başlamasıyla tamamlanması arasında geçen süredir. Ülkemiz vergi kanunlarına göre muhasebe dönemi genel olarak bir takvim yılı olarak belirlenmiştir. Özel hesap dönemi belirlenen mükelleflerde bu dönem takvim yılından farklı bir tarih aralığına denk gelir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan izinle muhasebe kayıtları özel dönem sisteminde tutulabilir. Bu durumda dahi hesap dönemi 365 günden fazla olamaz. Muhasebe dönemi 1 Ocak'ta başlar, 31 Aralık'ta sona erer. Yeni işe başlayan işletmelerde muhasebe dönemi işe başlama tarihi ile yıl sonu arasında kalan süredir. Buna kıst dönem denir. Muhasebe döneminin tamamlanması aynı zamanda faaliyet döneminin de tamamlanması anlamına gelir. Mali yıldan ayrı olarak aylık, 3 aylık dönemler itibariyle de vergilendirme veya raporlamalar gerçekleştirilir. Muhasebe dönemini dönem başı, dönem içi ve dönem sonu işlemlerden oluşur diye başlıklara ayırmak da mümkündür. Tahakkuk esası, mali nitelikteki işlemlere ait tahsilat veya ödemenin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu işlemlerden kaynaklı hak ve yükümlülük oluşmuşsa ilgili dönemin muhasebe kayıtlarına yansıtılmasını kurala bağlar. Muhasebe süreci, işletmenin süresiz kabul edilen ömrünün dönemlere ayrılarak incelendiğini, yorumlandığını, dönemsellik ilkesi gereği olduğunun kabul edilmesi ardından mali nitelikli işlemler de bu süreç içinde belirli bir sırada kayıt altına alınır, işlenir ve rapor haline gelir. Bu işlemlerin tamamı muhasebe sürecini belirler. 1 Ocak'ta başlayan muhasebe süreci 31 Aralık'ta tamamlanır, yeni dönemde başa dönülerek tekrarlanır. 1. Açılış bilançosunun düzenlenmesi. 2. Yevmiye defteri, günlük defter kayıtlarının yapılması. 3. Büyük defter, defteri kebir kayıtlarının yapılması. 4. Yardımcı defter kayıtlarının yapılması. 5. Aylık geçici mizanın yapılması. 6. Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması. 7. Kesin mizanın düzenlenmesi. 8. Sonuç hesaplarının, gelir gider hesaplarının kapatılması. 9. Gelir tablosunun düzenlenmesi. 10. Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi. 11. Bilanço hesaplarının kapatılması. 12. Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması. Muhasebe süreci bir muhasebe döneminin başından sonuna kadar yapılan muhasebe işlemleri bütünüdür. Muhasebenin fonksiyonları. Genel kabul görmüş haliyle bir takvim yılına eşit olan faaliyet, mali dönem performansının kayıt altına alınması muhasebenin 4 temel fonksiyonuyla sağlanmaktadır. Muhasebe dönemi içinde sayarak takibin zor olacağı çok fazla işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerin düzenli şekilde kayıt altına alınması sağlıklı bir süreç için büyük önem taşır. Kaydetme, süreci başlatan fonksiyondur. Herhangi bir ayrım uygulanmadan sadece gerçekleşme tarihine göre kayıt altına alınan işlemler gerek kaydı yapan gerekse bilgiyi kullanacak kişiler için karışık hal almaya başlar, bilgilerin düzenlenmeye ihtiyacı vardır. Sayısız nakit işlemi, mal satışı ve demirbaş alımı günden güne kaydedilirken bu kayıtlara ait oldukları hesaplar altında toplanmalıdır. Bu da bizi ikinci fonksiyona götürür, sınıflandırma. sınıflandırılmasına rağmen hala çok fazla bilgi dağınık şekilde muhasebe sisteminin farklı hesaplarında takip edilmeye devam edilmektedir. Gerek kayıt ve sınıflandırma kontrollerinin yapılması, eksiklerin giderilmesi, gerekse daha net halde değerlendirmelere başlanabilmesi için devreye giren fonksiyon özetlemedir. Bilgiler kaydedildi, sınıflandırıldı ve özetlendi. Süreç hala devam ediyor. İşletme bilgilerini kullanan muhataplar için daha anlaşılır çalışmalara ihtiyaç var. Raporlama, muhasebe sürecinin son fonksiyonu olarak devreye burada girmektedir. 1. Kaydetme. Mali nitelikli işlem ve olayların Vergi Usul Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan objektif belgelere dayandırılarak tarih ve sıra numarasına göre işletmenin mükellefiyet türüne göre tutmak zorunda olduğu muhasebe defterlerine kaydedilmesidir. 2. Sınıflandırma. Çok sayıda olan işlemlere ait bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenme işlemidir. 3. Özetleme. Kaydedilen ve sınıflandırılan kayıtların dönem sonlarında toplanarak daha kolay bilgi verebilmesi ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlaması için yapılır. 4. Raporlama. Sınıflandırılan bilgilerin muhasebe bilgilerinden yararlanacak kişi ya da kuruluşlara onların anlayacağı açıklıkta ve doğrulukta mali tablolar yardımıyla rapor halinde sunulmasıdır. Muhasebe kayıtları. Kanuni defter tutmak zorunda olan işletmeler, ticari işlemlere ait kayıtlarının tutulmasında durumlarına uygun olan belirlenmiş olan iki kayıt yönteminden birini seçerler. Kayıt yöntemleri tek taraflı kayıt, çift taraflı kayıt. Tek taraflı kayıt, işletme serbest meslek usulü, işletme hesap özeti, bir işlemin tek hesaba kaydı. Çift taraflı kayıt, bilanço usulü, bir işlem için birden fazla hesabın karşılıklı çalışması. İşletmeler, Vergi Usul Kanunu'nun 177. ve 178. maddesine göre 1. ve 2. sınıf tüccar olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar. Kanuna göre işe yeni başlayan ve kanunun ilgili maddesinde belirtilen iş hacimlerini aşmayan tüccarlar, diğer deyişle 2. sınıf tüccarlar işletme hesap özeti hazırlarken belirtilen hacmin üzerinde iş yapanlarsa bilanço esasına göre mali tablo düzenlemekle yükümlüdür. Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan iş hacmi kriterleri 1. Mal alım satımı ile uğraşanların yıllık alım ve satış tutarları 2. Mal alım satımı haricindeki işlerle uğraşanlar için 1 yıl içindeki gayri safi iş hasılatı 3. 1 ve 2 numaralı işleri birlikte yapanlar içinse 2. maddede belirlenen iş hasılatının 5 katıyla yıllık satış tutarının toplamı. Muhasebe kayıtları her işlem için belirlenmiş hesaplara yapılır. Hesap, aynı nitelikteki işlemlerin artış ve azalışlarının izlendiği çizelgelerdir. Muhasebe kayıt araçları ve fonksiyon ilişkisi. 1. Yevmiye defteri, günlük defter. İşlemleri muhasebe terimleriyle tarih sırasına göre ve ilgili kanunların belli ettiği kurallara uygun olarak kaydedildiği günlük defterdir. 2. Defteri kebir, büyük defter. Yevmiye defterine kaydedilmiş işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda sınıflayıp toplayan defterdir. Görüntü olarak hesap çizelgesiyle aynıdır. 3. Mizan. Yevmiye defterinden defteri kebire aktarılan hesapların matematiksel kontrolünün yapıldığı, dengenin arandığı çalışma. 4. Bilanço gelir tablosu. Bir mali dönemin özetini varlık ve kaynak, gelir ve gider başlıklarında diğer yardımcı notlarla açıklayan raporlar. Yevmiye defteri ve defteri kebir örneklerini sunumdan inceleyebilirsin. Mizan. Bankacılar olarak işletmelerin yevmiye ya da defteri kebir kayıtlarında kaybolmamız çok olasıdır. Mizan bize olan biteni özet halde anlatan bir rapor çeşididir. Kredi analizlerinin olmazsa olmaz belgesidir. Genel ve detay mizan olarak iki temel çeşidi bulunmaktadır. Genel mizanda ana hesaplar alacak borç bakiye olarak izlenebilirken, detay mizanda ana hesapların en alt kırılımlarına kadar bilgiye ulaşmamız mümkündür. Firmadan alınan detay mizan, günümüzde kredi analizinin yanı sıra firmaya, firmanın çalıştığı tüm muhataplara yeni satış imkanlarının tespiti için kullanılmaktadır. Mizan, yevmiye defterindeki kayıtların defteri kebire aktarımının kontrolü için kullanılan hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Defteri kebir hesapları kullanılarak düzenlenir. Kontrollerin sıkça yapılabilmesi için çeşitli dönemlerde mizan çalışması yapılır. Düzenleme dönemlerine göre 3 çeşit mizan vardır. 1. Aylık. 2. Genel geçici. 3. Kesin. Aylık mizan. Her ay sonunda düzenlenir, aylara ait verileri kümülatif takip eder. Örneğin, Ocak ayı mizanı sadece Ocak ayına ait verilerden oluşurken, Şubat ayı mizanında biten 2 ayın işlemlerine ait veriler yer alır. Kayıtların doğruluğunun sıkça kontrol edilebilmesi için aylık mizan düzenlenir. Genel geçici mizan. Aralık ayı sonunda düzenlenen mizana bu isim verilmiştir. İçerik olarak baktığımızda aylık mizandan farkı yoktur. Genel geçici mizan ayrıca dönem sonu envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizandır. Kesin mizan. Dönem sonu işlemlerinden sonra düzenlenen mizandır. Dönem sonu envanter işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenir. Genel mizan ve detay mizan örneklerini sunumdan inceleyebilirsin. Yeni dönem muhasebe. Muhasebe süreci 2005 yılında e-beyanname ile elektronik ortama taşınmaya başlanmış, bu gelişmeyi e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-smmm takip etmiştir. Fiziki evrak üzerinden yapılan işlemlerin tarihe karışmasına kapı açan bu gelişmeler, işletmelerin ticari, finansal muhatapları ile ilişkilerine ait belgeleme işlemlerini daha hızlı, güvenilir ve sayıları giderek artan ortamdan ulaşılabilir hale getirmektedir. Vergi usul kanunu tebliğleri ile hangi işletmelerin e-fatura ve e-defter mükellefi olmak zorunda oldukları belirlenir. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon Türk lirası ve üzeri olan mükelleflere 1 Temmuz 2020 tarihi ile e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Bu kriteri karşılayan mükelleflerin e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2021'dir. Tebliğ kriterlerine uymayan işletmelerin kendi istekleriyle e-defter uygulamasına geçmeleri mümkündür. Yeni dönemin getirdiği bir kavram da mali mühürdür. E-fatura mükellefi olabilmek için kamu sertifikasyon merkezinden firmalar için mali mühür, şahıs şirketleri için herhangi bir sağlayıcıdan e-imza alınması ve bu mali mühür e-imza ile işlemlerin sürdürülmesi gerekmektedir. İşletmeler e-defter mükellefi oldukları tarihten sonra eski usul defter tutma yöntemine geri dönemezler.